Ayrım 33. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 296. Beni bıraktı. Her birimiz kendi barakamıza götürüldük. Ağlama sesi giderek zayıfladı. Sonunda yabancıların adımlarından çıkan sesle bastırıldı. Çevirmen ve sorgu amiriyle bir odada oturmamın öncesini artık anımsamıyorum. Yöneticinin yalnızca benim kağıtlarımı okuduğu zaman kullandığı metal çerçeveli gözlükler vardı. Bunun dışında gözlüklerini iş arkadaşıyla konuşurken ileri doğru uzattığı sağ elinde tutuyordu. Tabii ki ne dediklerinden tek bir kelime dahi anlamıyordum. Ancak çevirmen hem kafasını sallıyor hem de omuzlarını silkiyor, bu arada arka arkaya sigara yakıyordu. Kokuyu tanıdım. Balkan tütünüydü. Dediklerini anlamadım. Onlar konuştukça ben de o kadar korkuya kapıldım. Çevirmenin halinde içten içe kaynayan, patlamak üzere olan bir şey vardı. Ama elimden geldiğince kendimi toplamaya çalıştım. Kampa gelmeden önce polis arabasında karşılaştığımız dostça muameleye tutundum. Kopenhag'daki poliste çay içerek yaşadığımız o hoş deneyimimizi düşündüm. Kısmen de Bayan Mesinovic'in Kuzey Avrupa'da polisin düzgün insanlar olduğuna dair sözlerini anımsadım. Sonunda bekleme süresi bitmişti. Sorgu yöneticisi çevirmene bakarak konuştu. Çevirmen bana bakarak çevirdi. Polise Kopenhag'da daha önce verdiğim bilgilerin dışında iltica istememin gerekçesini anlatacaktım. Aslında istediğim yalnızca bir tür bedavadan tatil miydi? Veya politik olarak aktif olduğumdan hapsedilmiş miydim? Başıma özel bir şey gelmiş miydi? Söylenenleri anlayabilmek pek kolay değildi. Çevirmen, ülkenin bizim tarafından değildi. Karadağlı olduğunu tahmin ettim. Aksana alışmaya çalışsam da tüm ayrıntıları yakalamak, daha da önemlisi konsantre olmak güçtü. Tatilin ne anlama geldiğini zor anımsıyordum. Karadağ'ın hala eski Yugoslavya'nın bir parçası olduğunu, ancak nüfusun büyük bölümünün ayrılmayı ve bağımsızlık istediğini düşündüm. Ancak bu oradaki halkın neredeyse yarısını oluşturan Sırplar için geçerli değildi. Çevirmenin kendisi de bir tür mülteci miydi, acaba hangi tarafı destekliyordu? Odadaki hava gerginleşti. Kendime hakim olup acele ederek en önemlisini, istedikleri şeyi anlatmalıydım. Ama nereden başlayacaktım? O kadar çok şey vardı ki, bir an kafamda her şey kaosa dönüştü. En önemlisi neydi? Esma ve Samir'e duyduğum özlem mi, olan bitenin korkusu mu, pasa olanlar mı? Babam, Saraybosnalı öğretmen, tüm erkekler ve oğlanlar. Mirzat, gün ve gece, fırına atılan baby. Oğlunun ve ailesinin hayatını kurtarmak için küçük oğlanın cinsel organını ısırarak koparmak zorunda bırakılan baba, kendilerini ağaçlara asan, kırılmış boyunlarındaki halatlarla kadınlar mı? Dedem mi? Annemle benim paylaştığım sır mı? Sorular kulaklarımda uçuşurken birbirine, bir diğerine baktım. Danimarkalı her seferinde çevirmenden çok daha uzun süre konuşuyordu. Dillerden birinin diğer dile kıyasla çok daha fazla sayıda sözcük gerektirdiği doğru olabilir miydi? Veya çevirmen yalnızca kendine göre en gerekli veya uygun olanı çeviriyordu. Her şey son derece kafa karıştırıcıydı. Yanıt verdiğim zaman hangisine bakacağımdan emin olamıyordum. Aynı zamanda her şey o kadar hızlı ilerliyordu ki yabancı sesler ve konuşmaların birbiri üzerine yama gibi eklendiği hissi veriyordu. Sorular başından beri sorgu amirine aitti. Ancak tam onlara yanıt vermeden önce çevirmenin ağzından da çıkıyordu. Adamı daha iyi anlama çabasıyla konuştuğu zaman dudaklarını izlemeye çalıştım. Ancak neredeyse sürekli bir şekilde sigara dumanı ağzını kapatıyordu. Çevirmen, son kez soruyorum. Senin başına bir şey geldi mi? Onu söyle diye kesin konuştu. Çünkü esas noktalara yeterince konsantre olmadığım görüşündeydi. Unutma, yalnızca hakikati söylemelisin, diye devam etti sorgu amiri ve ekledi. Biraz daha somut olmaya çalış. Somut olan neydi, olmayan neydi? Her şey ineklerle başladı. Hayır, her şey nehirde başladı ve bitti. Her şey başladı. Tamamen bitmiş miydi sanki? Sorgu amiri birdenbire gözlüğünü benim kağıtlarımın üzerine sinirli bir hareketle fırlattı. Düzgün şekilde açıkla, dedi çevirmen aceleyle. Yoksa konuşana kadar seni tek başına küçük bir odaya kapatırlar. Şimdiden dökülsen iyi olur. Bir anda her şey karmakarışık başıma yıkıldı. Nefes alamıyordum. Ağlamaya başladım. Hapishaneye mi gireceğiz diye hıçkırmaya başladım. Hayır diye yanıtladı çevirmen. Hakikati söylersen girmeyeceksin. Annemle beraber olmak zorundayım. Ben olmadan kendine bakamaz. O zaman konuş diye devam etti çevirmen. Her şey son derece dehşet vericiydi. Sürekli korku içindeydik. Açtık. Herkes ya kayboluyor ya da ölüyordu. Ailem, kız arkadaşım, köpeğim de. Çok korkunçtu. Çevirmen ara vermem ve onun da çevirebilmesi için elini kaldırarak işaret verdi. Sorgu amiri hemen ardından sözü aldı. Savaş iyi bir şey değil dedi ve kağıtlarına not aldı. Hikayeleri gayet iyi biliyorum ancak savaş bitti. Danca bilmeden, parasız veya hiçbir şeysiz burada yaşamak da hoş değil. Senin başına kişisel olarak ve somut biçimde bir şey geldi mi yani? Çevirmen bana masada duran tuvalet kağıdı tomarından bir parça koparıp verdi. Gözyaşlarımı sildim, burnumu sümkürdüm ve nefes alışlarımı bayağı bir kontrol altına aldım. Net düşünmeye çalıştım. Çok şey olmuştu ama ben her şeye karşın korunmuştum. Olanlar doğrudan kişisel ve somut değildi. Ancak sanki her şey içime işlemişti. Ne hapsedildim, ne işkence gördüm, ne de vuruldum. Burnum kesilmedi. Hala iki kulağım ve tüm parmaklarım yerindeydi. Olanların hepsi başkalarına oldu. Ben gerçekte yalnızca bunlara tanık oldum. Bana bir şey olmadı, yani somut olarak dedim sonra. Yalnızca her şey korkunçtu. Yalnızca her şey diye yineledi sorgu lideri ve kağıtlarına not aldı. Bazı başka belgeleri karıştırıp devam etti. Daha önce Danimarka'da bulunmadığından tamamen emin misin? Başka AB ülkelerine de iltica başvurusu yaptın mı? Hayır, İsveç'e gidip Bayan Mesinoviç ile buluşacaktık. O kim? O benim ikinci annem gibi. Annemin arkadaşı. Bizi İsveç'te bekliyor. Evet, bunu tamamıyla unutabilirsiniz. Dublin Sözleşmesi, ilticacıdan sorumlu olanın her zaman sığınılan ilk ülke olduğunu söylüyor. İltica edilen ilk ülke mi? Evet, bu. Danimarka. Eğer söylediğine inanacaksam. Almanya'ya iltica etmeye çalışmadığınızdan eminsin. Evet, Kopenhag'daki adamdan önce hiç kimseyle konuşmadık. İsveç'e gidemez miyiz? Hayır, olamaz. Biz Bayan Mesinoviç'in kuzeninde kalacağız, onun yazlık evinde. Zorluk çıkartmayız. Kesinlikle söz konusu olamaz. Soyadını yeniden hecelemeye çalış. Heceledim. Çevirmen harf harf tercüme etti. Bu arada son sigara izmaritini kül tablasına söndürüp boş paketi buruşturdu. Sorgu lideri birdenbire dedi ki, "Bu bilgileri tüm AB ülkelerini kapsayacak şekilde bilgisayara kaydediyoruz. Biliyorsun değil mi?" Bilmiyordum. Gerçekte bilgisayarlara ilişkin tek bir şey bile bilmiyordum. Cesaretimi topladım ve doğrudan sorgu amirine baktım. "Annem nerede?" Onun da meslektaşım tarafından ifadesi alınmak üzere. Sizin hikayelerinizi karşılaştıracağız ve gerekçesiz misiniz, değilse de durum nedir bulacağız. Efendim, yani iltica etmeye hakkınız var mı yok mu? Söyleşinin amacı bir bakıma bu. Sizin iltica talebinizi inceleyelim mi yoksa reddedelim mi? Söyleşi mi? Ne demek istediğini anlayamıyorum. Çevirmen iyice sinirlenmek üzereydi. Aynı zamanda garip bir dildi. Hem sorgu amirinin ağzından çıkan sesler hem de kelimeleri kullanış tarzı. Görünen o ki Danca'da sorguya çekmek ile söyleşi aynı şeydi. Belki de aralarında seçim yapabilecekleri çok fazla kelimeleri yoktu. Onun gerçek annen olduğundan emin misin? Artık kuşku duymadığım pek fazla bir şey kalmamıştı. Metal çerçeveli gözlüğü olan adam gerçekten gerçek miydi? İçinde oturduğumuz oda. Çevirmen, ben, kendim. Tüm dünyada kesinlikle emin olduğum bir tek şey vardı. Annemin gerçek bir anne olduğu ve üstelik benim gerçek annem olduğu. Başımı salladım. Yanıt vereceksin ki duyacağım dedi sorgu amiri ve çevirmene döndü. Konuş ki ne dediğini duyayım diye yineledi çevirmen. Ve başını sorgu amirinden ayırıp pencereden dışarıya baktı. İki elimle iskemlenin oturacak yerini tutup sesimi yükselttim. Evet, o benim annem dedim. Tamamen eminim. Akşamleyin annem ve benim pek yakında bir mülteci kampına nakledileceğimiz bildirildi. Bizim dosyalarımız yetkililer tarafından incelenirken orada kalacaktı. Sorgu odasından çıkarılıp kampın içinden geçirilerek gece annemle birlikte kalacağımız barakaya götürüldüm. Kamp, etrafı kafesli ve dikenli tellerle çevrili, eski binalardan oluşan küçük bir köy gibiydi. Büyük sarı bir binada yabancılarla ilgilenen yetkililerin büroları vardı. Gelecekteki kaderimizi saptayacak olan onlardı. Daha ileride cezaevleri idaresi ve oraya getirilmesi gerekenler dışında girişi herkese yasak olan polis bölümü vardı. Açık ve kapalı cezaevi de kampın bir bölümüydü. Bir de Danimarka Kızıl Haçı'nın idari binaları ve biz mülteciler için barakalar mevcuttu. Annem beni aile barakası denilen bir barakada bekliyordu. Beni görür görmez dedi ki, "Sana zarar verdiler mi küçük kız kardeş?" "Hayır, hiçbir şey olmadı anne." "Bizi nelerin içine sürükledim ben?" diye devam etti. "Bu yalnızca bir geçiş yeri. Yakında başka bir yere gideceğiz anne. Burada geceyi geçirelim de." Tüm sorular o güvensizlik. Bari onların duymak istediklerini doğrusunu anlatsaydım. Sonunda annemin uyuma sesini duyup kendim de uykuya dalmadan önce ona söylediklerimin seyahatimizin kesinlikle henüz bitmediği, doğru çıkması için parmaklarımı çapraz yapıp dilekte bulundum. Bir randevuya motor arızalandığı veya tekerlek patladığı için geç kalmak gibi bir şeydi. Ama hala bir randevumuz vardı. Orada bizi Bayan Mesinoviç, kuzeninin yazlık evi, doğru dürüst bir ülkeye bekliyordu. İsveç'e kapağı bir atarsak Esma ve Samir'i de mutlaka bulurduk. Ertesi sabah annem barakayı terk etmekten korktu. Ancak o denli açtık ki bir şey yememiz gerekiyordu. Ama kantin dışında yemek yemek de kesinlikle yasaktı. Oraya gitmek zorundaydık. Kantinin girişinde yer bezi ve kirli suyla dolu bir sürü kova vardı. Yüksek sesli çocuk ağlamalarıyla dolu, dünyanın neredeyse her köşesinden gelen aç insanların olduğu yıkık bir fabrika alanına girmiş gibiydik. Kantinde yemek almak için uzun ve düzensiz kuyruklarda duran insanlar gibi yıpranmıştı. Kucağında küçük bir çocuğu olan Sri Lankalı bir kadın kuyrukta kısa endişeli adımlarla ilerledi. Kız çok hasta olduğundan yüksek sesle çığlık atıyordu. Anne biraz yemek alıp odasına dönmek ve orada anne kız huzur içinde yemeklerini yemek istiyordu. Yalnızca birkaç tane muz diye rica etti. Ama yapılacak bir şey yoktu. Kural kuraldır diye yanıt verildi. Anlamak yok. Yasak yasaktır, yoksa ipin ucu kaçar. Hayır, anlamak yok. Otelde değilsin diye ekledi başka bir görevli. Kuyruk yavaş ilerliyordu. Ardından anne de ağlamaya başladı. Tamamen bitkindi. Vücudu titriyordu. Gözyaşları çoğaldı ve sözcüklere dönüştü. İngilizce çocuğunu burada kampta doğurduğunu, artık dayanamayacağını yüksek sesle bağırmaya başladı. Kadına ansızın bir kramp girdi. Kızı kollarından sıyrıldı. Küçüğün kafası yere vurduğunda korkunç bir çarpma sesi çıktı. Onu yere atmış mıydı, düşürmüş müydü? Annenin kendisi de yere düştü ve bir anda yatıp titredi. Düşerken pis su dolu kovalardan biri devrildi. Bağırmak, çocuğu kollarıma almak, anneye yardım etmek istedim. Ancak ağzımdan tek kelime çıkmadı. Kampın tümü birdenbire nazik polis memurlarıyla içinden geçtiğimiz güzel ülkeden çok geldiğimiz yerdeki çözülmüş ulusu anımsattı. Neyse ki yardım etmek için genç bir adam ileriye çıktı. Rusça konuşuyordu. Kadınla konuşan görevliler genç adama karışmamasını söylediler. Bir an tereddüt ettiğini gördüm. Sonuçları ne olursa olsun görevlilere karşı mı çıkmalıydı yoksa emirlere uymalı mıydı? Titreyerek ve yüzü öfkeden kıpkırmızı yeniden kuyruğa döndü. Aynı görevliler hem anneyi hem de çocuğu kaldırdılar. Çocuk birkaç muzla birlikte anneye uzatıldı. Kantinden çıkarılırlarken anne küçüğü bağrına bastı. Kuyrukta annenin ruh sağlığı bozuk anlamında mental medikal olduğuna ilişkin mırıltılar işittim. Annemin elimi çoktan yakalayıp iyice sıktığını fark ettim. Zavallı insanlar, neden çıktı bu olay küçük kız kardeş? Yalnızca birkaç muz yüzünden diye yanıtladım. 33. ayrımın sonu, sayfa 302.